Ayrım 27. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 218. George kapının tokmağını büktü. Camın ardından iri kıyım, bıyıklı bir herifle, tahta bir tezgahın arkasında, başında bağlı bir bez parçasıyla tabak çanak yıkayan bir kadın görüyordu. Masalardan birinde bir asker oturmuş uyukluyordu. George tokmağı bir daha hızla itti. Camlar şangırdadı. Ama kapı açılmadı. Adamla kadın duymuşa benzemiyorlardı. Boşuna açmazlar. Döndü baktı, şişman gençten bir adamdı. Gülümseyerek ona bakıyordu. Asker pantolonun üstüne siyah bir ceket giymişti. Başında eski bir fötr şapka vardı. George adama levhayı gösterdi. Kantin saat 5'te açılır. Saat 5 dedi. Öbürü omuz silkti. Sağ yanında kocaman bir torba, sol yanında bir gaz maskesi asılıydı. Kollarını bitiştirememişti. Dirseklerini hafifçe bükmüş, ellerini gelişigüzel koyvermişti. Canları ne zaman isterse o zaman açarlar dedi. Kışlanın avlusu canı sıkkın adamlarla doluydu. Tek başlarına, gözleri yerde konuşmadan dolaşan adamlar. Bazısı asker ceketi giymişti, kiminde haki pantolonlar vardı. Bazıları sivil elbiseleriyle dolaşıyorlardı. Yeni boyanmış ayakkabıları avlunun betonunda tak tak ses çıkarıyordu. Ceketiyle pantolonu bir örnek bir üniforma uydurabilmiş şanslılardan biri, iri yarı, kızıl saçlı biri, elleri asker pantolonun ceplerinde dalgın adımlarla dolaşıyordu. Şapkasını kabadayı bir ifadeyle kulağına doğru yatırmıştı. Bir teğmen kalabalığı yardı ve koşar adımlarla kantine doğru gitti. Şişman adam, "Üniforma almaya gitmediniz mi?" diye sordu. "Hiçbir şey kalmamış," dedi George. Şişman adam ayaklarının ucuna doğru tükürdü. "Bana da bunu verdiler," dedi. "Patlıyorum içinde bu sıcakta. Rezalet. Kör dövüşü vallahi." George teğmeni gösterdi. "Selam verecek miyiz?" "Neyle?" "Şapkamı çıkarıp selam veremem ya." Subay onlara bakmadan yanlarından geçti. George ardından adamın zayıf ensesine baktı ve kendini yorgun hissetti. Hava sıcaktı. Kışladaki binaların camları maviye boyanmıştı. Beyaz duvarların ötesinde beyaz yollar vardı. Uçuş alanları vardı. Göz alabildiğine güneş altında yemyeşil çayırlar uzanıyordu. Kışlanın duvarları bu yemyeşil çayırların ortasından, içinde insanların bir kentin sokaklarında dolaşır gibi dolaşıp durdukları küçük, tozlu ve çırılçıplak bir avuç yer kesip çıkarmıştı. Bu, karısının panjurları araladığı saatti. Güneş yemek odasına ince ince süzülürdü. Güneş her yerdeydi. Evlerin içinde, kışlalarda ve yeşil çayırlarda. Kendi kendine her zaman aynı diye mırıldanıyordu. Ama neyin her zaman aynı olduğunu pek de bildiği yoktu. Savaşı düşündü ve ölümden korkmadığını fark etti. Bir tren uzaklarda uzun uzun öttü. Sanki biri ona gülümsemiş gibi oldu birden. "Dinleyin," dedi. "Ha? Tren." Şişman adam ona anlamadan baktı, sonra cebinden mendilini çıkardı, alnını, terini kurulamaya başladı. Tren tekrar öttü, gidiyordu. İçinde sivillerle, güzel çocuklar, çocuklarla camları boyunca yeşillikler, tarlalar, evler, suçsuz, huzurlu akıyordu. Tren öttü ve yavaşladı. "Duracak," dedi Şarl. Dingiller gıcırdadı ve tren durdu. Hareket Charles'ın içinden gelip geçti, yok oldu. Kupkuru ve bomboş kaldı Charles. Bütün kanı boşalmış gibi. "Trenlerin durmasını hiç sevmem," dedi. George güneye doğru, denize doğru, denize, deniz kenarlarında beyaz villalara doğru inen yolcularla dolu trenler düşünüyordu. Charles tahtaların altında, rayların arasından fışkıran yeşil otları duyuyor, başının üzerindeki ışıklı üçgende göz alabildiğine tarlalar görüyordu. Tren bir geminin kutup buzlarıyla hapsolması gibi yeşilliklerle çepeçevre hapsolmuştu. Ot tekerleklere tırmanacak, çatlak tahtaların aralıklarından içeri sokulacak, yeşillik usul usul parça parça hareketsiz treni zapt edecekti. Tuzağa yakalanmış tren yalvarır gibi öttü, ses şiirli bir süzülüşle yayıldı. Tren ağır ağır gidiyordu. Morris'in yanında oturan adamın başı, bej rengi yakasının üstünde ağır ağır bir sağa bir sola yuvarlanıyordu. Sarımsak kokan şişman iri bir adamdı. Yola çıktıklarından beri enternasyonel söylemiş, 2 galon şarap içmişti. Sonunda bir şeyler homurdanarak kendini Morris'in omzuna bırakmıştı. Morris sıcaktan bunalıyordu ama kımıldamaya cesareti yoktu. Bu sıcakla, beyaz şarapla, tozlu camların ardındaki bu kör edici, beyaz aydınlıkla alt üst olan midesi ağzındaydı. Dudaklarının ucunda düşündü. Artık gelsek. Gözleri kaşınıyordu. Sanki büyümüş, kas katı kesilmişti gözleri. Göz kapaklarını sımsıkı kapadı. Kanı kulaklarında uğulduyordu. Güneş göz kapaklarını deldi, geçti. Beyaz, yapış yapış, kör edici bir uykunun geldiğini duydu. Omzundaki adamın saçları boynunu, çenesini gıdıklıyordu. Umutsuz bir öğle sonuydu bu. Şişman adam cebinden bir resim çıkardı. "Karım," dedi. Her zaman fotoğraflarda görülen, yaşı belirsiz kadınlardan biriydi. Hakkında söylenebilecek bir şey yoktu. "George, sağlığı yerinde herhalde," dedi. "Oho," dedi adam. "Dört erkeğin yiyeceğini yer." Karşı karşıya birbirlerine bakarak kararsız duruyorlardı. George bu fazla kırmızı, şişman herifi sevmemişti. Konuşurken insanın yüzüne yüzüne soluk veriyordu. Ama ona kızının resmini göstermek istiyordu canım. "Evli misiniz?" "Evet, çocuk." George adama yanıt vermedi. Gizli bir alayla baktı, sonra birden elini cebine attı, cüzdanını aldı, bir resim çıkardı, gözleri yerde adama uzattı. "Kızım." Adam resmi alırken, "Ne güzel ayakkabılarınız var," dedi. "İşinize yarayacak." George utanarak, "Nasırlarım var da," dedi. "Acaba bunları bırakırlar mı ayağımda?" "Memnun bile olurlar. Herkese yetecek kadar pabuçları yoktur herhalde." Birkaç saniye daha George'un ayaklarına baktı. Sonra istemeye istemeye döndü ve bakışlarını fotoğrafa çevirdi. "Ne güzel çocuk," dedi. "Kaç kilo?" "Bilmem," dedi George. Bir an kartonu parmakları arasında tutan ve dokunduğu yeri solduran, renksizleştiren gözleriyle resme bakan bu yabancı, şişman adamı hayretle seyretti. "Döndüğüm zaman tanımayacak beni." "Belki de," dedi adam. "Yeter ki." George, "Evet," dedi. "Yeter ki." "Evet," diye sordu Saro. "Gidiyor muyum?" Kağıdı elinde evirip çeviriyordu. Dale diye bir kibrit çöpün çakısıyla yontmuş, dişlerinin arasına sokmuştu. Sandalyesine çökmüştü 2 büklüm. Yanıt vermedi. Saro tekrar sordu. "Gidecek miyim?" "Bone usulca, savaş," dedi. "Hem de kaybedilmiş bir savaş." Dale diye irkildi ve suçlayan gözlerle baktı. Bone bu bakışları mavi ve sığ gözleriyle karşıladı. Champetier'de Ribe ve Reyno aynı fikirde olmadıklarını belli eden bir susuşla biraz geride duruyorlardı. Dale diye biraz daha çöktü. Gevşek bir el hareketiyle homurdandı. "Gidin." Sonra kalktı ve odadan çıktı. Başının ağrıdığını düşünerek merdiveni indi. Hepsi oradaydılar. Göz göre göre susuyor, o profesyonel tavırlarıyla birbirlerine bakıyorlardı. Saro, "Hinoğlu hin namussuzlar," diye düşündü. "Şimdi tebliğ okuyorum," dedi. Bir uğultu oldu ve sonra bu birkaç saniyeden faydalanarak gözlerini temizledi, sonra okudu. Hükümet Şansölye Hitler'in Sayın Chamberlain'e vermiş olduğu memorandum hakkında Sayın Başbakan'ın ve Sayın George Bonnet'in yaptığı açıklamayı dinlemiştir. Monsieur Edouard Daladier'in ve Monsieur George Bonnet'in Londra'ya iletilmesini önerdikleri görüş oy birliğiyle kabul edilmiştir. "Tamam oldu," diye düşündü Charles. "Çişim geldi. Birden gelmişti. Karnı patlayacak kadar dopdolu olmuştu birden." "Evet," dedi. "Evet, bence de öyle. Evet." Sesler aynı yönde usul usul yükseliyordu. Bütün varlığıyla sesinin içine girip saklanabilmek isterdi. Sarışın ve ahenkli sesin yanında kalın, anlamlı bir sesten ibaret olabilmek. Ama o önce şu sıcaktı, şu titreşen, çırpınan huzursuzluk, bağırsakların içinde guruldayan şu ıslak yığındı. Bir sessizlik oldu. Genç kız rüya görüyordu yanında, taptaze ve serin serin. Elini usulca kaldırdı ve terden sırılsıklam olmuş alnında gezdirdi. "Ah," diye inledi birden. "Ne oldu?" "Hiç," dedi Charles. "Yanımdaki horluyor." Karnının içinde çılgın bir kahkaha gibi yakalamıştı onu. Bu karanlık ve korkunç açılma, altından yağmur gibi şarıl şarıl dökülme arzusu. kocaman bir çılgın kelebek kaba etlerin arasında durmadan, dinlenmeden kanat çırpıyordu. Kaba etlerini sıktı, tel şakaklarından süzüldü, yanaklarını gıdıklayarak kulaklarına doğru aktı. Dehşet içinde, şimdi koy vereceğim diye düşündü. Sarışın ses, konuşmuyorsunuz dedi. Ben mi diye kekeledi. Benimle neden tanışmak istiyordunuz diye düşünüyordum. Genç kız, güzel, küstah gözleriniz var dedi. Hem sonra benden nefret ettiğinizi anlamak istiyordum. Charles belini kaldırarak hafifçe yer değiştirdi. Böbreklerini oyalamak ister gibi. Yoksul olduğum için herkesten nefret ediyorum. Kötü bir insanım. Onu kıvrandıran arzu arasında kaçmıştı bu sözcükler. Yukarıdan, üstünden açılmıştı. Kocaman, yukarıdan, aşağıdan açılması, mutlaka açılması gerekiyordu. Zor soluk alarak, kötü bir insanım dedi. Açgözlüyüm. Hiçbir zaman bu kadarını söylememişti. Hiç kimseye. Kız elini uzattı. Parmaklarıyla Charles'ın eline dokundu. Benden nefret etmeyin. Ben de yoksulum. Bacaklarının arasında hemen karnının altında bir ürperti dolaştı. Elinin üzerindeki kuru ve sıcak parmakların dokunuşuyla olmamıştı bu. Bu ürperti daha uzaktan geliyordu. Deniz kenarındaki çıplak geniş odadan. Zile basıyordu Charles. Jeanine geliyordu. Örtülerini kaldırıyor. Küveti altına sürüyordu ve sonra o boşalırken bakıyordu ona. Bazı Master, Jack'i parmaklarının arasına alıyordu. Çok hoşuna gidiyordu bu. Şimdi de eti hazırdı, bekliyordu. Alışkanlık egemen oluyordu etine. Bütün çiş etme ihtiyacı, onda acı bir dermansızlıkla, bir bakış önünde açılmak, profesyonel bakışlara kendini koyvermek arzusuyla, bu cansız, korkak arzuyla zehirlenmişti. Böyleyim ben diye düşündü ve korktu. Kendinden iğreniyordu. Başını salladı ve ter gözlerini yaktı. Şu tren yürümeyecek mi? Tren yürümeye başlasa, ona öyle geliyordu ki, tren yürümeye başlasa kendi kendisinden koparılmış, ayrılmış olacaktı. Bütün o kuşkulu, karanlık ve azap verici arzuları orada bırakacak ve artık kendini tutabilecekti. Yeni bir iniltiyi içinde bastırdı. Acı çekiyordu, bir bez parçası gibi yırtılacaktı. Elini sessizce o zayıf, yumuşak elin üzerine koydu. Badem yağı yumuşaklığındaki eller, Master Jack'i usta bir kıvraklıkla alıyor, Master Jack hazla kendini koyveriyor, başı hafifçe öne eğik, mezecilik kız donmuş yatağından bir domuz sucuğu alıyor. Çırılçıplak, boydan boya yarılmış, açılmış, göz önünde. Bir tomurcuk patlıyor, ilkbahar gelmiş, iğrenç, Jeanine'den nefret ediyordu. Ses, avcunuz ne kadar sıcak dedi, ateşim var. Güneşte biri uzun uzun inledi, kapının yanındaki hastalardan biri. Hasta bakıcı kalktı ve vücutların üzerinden atlayarak yanına gitti. Charles sol elini kaldırdı ve başucundaki aynayı çabucak çevirdi. Cam birden, kocaman kulaklı, kocaman yanaklı, şişman bir çocuğun üzerine eğilmiş hasta bakıcıyı yakaladı. Çocuğun yüzünde önemli ve telaşlı bir ifade vardı. Hasta bakıcı doğruldu ve geri geldi. Charles onun çantasını karıştırdığını gördü. Sonra döndü. Genç kadın elinde cam ördek vardı. Kararlı bir sesle, "Kimsenin ihtiyacı yok mu?" diye sordu. "İhtiyacı olan varsa hemen söylesin. Çünkü tren durmuşken daha kolay olur. Sonra lütfen kendinizi tutmayın. Birbirinizden utanmanıza gerek yok. Burada kadın erkek yok. Yalnızca hastalar var." Keskin bakışlarını çevresinde dolaştırdı ama kimse yanıt vermedi. Sonra şişman çocuk uzandı, ördeği açgözlü bir aceleyle aldı ve örtülerinin altına soktu. Charles avcundaki eli sımsıkı tuttu. Sesini yükseltmesi, ben istiyorum demesi yeterdi. Hasta bakıcı eğildi. Charles onun kolunu kaldırmış, gölgesini aydınlık üçgenin içinde gördü. Ördeği baş aşağı etmişti. Sapsarı bir gölge, sapsarı su pırıl pırıl akıp gidiyordu. Zayıf bir ses, madame dedi. Ha dedi genç kadın. Neyse karar verebildiniz. Hepsi peş peşe birbirinin ardına teslim olacaklardı. Kadınlar erkeklerden biraz daha fazla dayanabileceklerdi. Yanlarındaki kadınları kokularıyla kirleteceklerdi. Bundan sonra onlara bakmak, onlarla konuşmak cesaretini gösterebilecekler miydi? Hayvanlar diye düşündü. Yerden bir karış yüksekte, karanlıkta bir hareket oldu. Her köşeden korkak, utangaç fısıltılar yükseliyordu. Şarl kadın seslerini ayırt etti. Hasta bakıcı, acele etmeyin dedi sırayla. Yalnızca hastalar var. Onlara her şeyi yapma hakkı tanıyorlar çünkü hastadırlar onlar. Ne kadın ne erkek, hasta, yalnızca hasta. Acı çekiyordu ama acı çektiği için de gurur duyuyordu. Ben teslim olmayacağım, ben erkeğim. Hasta bakıcı birinden öbürüne gidip geliyordu. Tahtalarda ayakkabılarının katı sesi duyuluyordu ve ara sıra bir kağıt hışırtısı. Yavan ve sıcak bir koku ağır ağır vagon dolduruyordu. Acıyla kıvranarak teslim olmayacağım diye düşündü. Sarışın ses, madam dedi. Yanlış işittiğini sandı ama ses ahenkli ve utangaç tekrar etti. Madam, madam lütfen. Sıcak ve zayıfe, Charles'ın avucunda kıvrandı, büküldü ve kaçtı. Ayakkabılarının tahtalarda çıkardığı katı sesi duydu. Hasta bakıcı başlarının üstündeydi. Kocaman ve haşin, tablolardaki melek resimleri gibi. Yalvaran ses, dönün dedi, fısıldadı. Dönün ne olur. Şar başını çevirdi. Kulaklarını burnunu tıkamak isterdi. Hasta bakıcı başucundaki aynayı karartarak kara bir kurşun dev uçuşuyla daldı. Sonra artık hiçbir şey görmedi. O bir hasta diye düşündü. Kürkü üzerinden atmış olmalıydı. Bir an kürkün baygın kokusu her şeyi örttü. Sonra yavaş yavaş keskin bir koku ağır bastı, burun deliklerinin içine doldu. Bir hasta, o bir hastaydı. O pürüzsüz, nefis cilt, su haline gelmiş omurgaların, çürümüş, iltihaplanmış bağırsakların üzerine gerilmişti. Tereddüt etti, tiksinmeyle sonuçsuz bir arzu, bir özlem arasında bocalıyordu. Ve sonra bir anda kilitleniverdi, kendi kendine duyuran teller bir yumruk gibi kapanmıştı. Kendi bedenini hissetmiyordu artık, bir hasta. Bütün istekler, bütün tutkular silinip gitmişti. Kendini tertemiz ve kuru hissediyordu. Sanki bir anda sağlıkla donanmıştı. Bir hasta. Tüm dayanma gücünü yitirinceye kadar sustu diye düşündü. Kağıt ışırdadı. Hasta bakıcı doğruldu, kalktı. Vagonun öbür ucundan başka sesler onu çağırıyordu. Ben çağırmayacağım. Şarl çağırmayacaktı. Yerden bir karış yüksekte ama onların üstündeydi. O bir eşya değildi, bir bebek, bir süt çocuğu değildi. Gözlerini yaşartan bir sevecenlikle dayanamadı diye düşündü. Konuşmuyordu artık, konuşmaya, ona seslenmeye cesaret edemiyordu. Kız utanmıştı. Aşkla onu koruyacağım diye düşündü. Ayakta, ayakta, üzerine eğilmiş, tatlı, şaşkın yüzünü seyrederek ayakta durmak. Karanlıkta, heyecanla sık sık soluk alıyordu. Charles elini uzattı ve kürkte el yordamıyla dolaştı. Genç incecik beden kas katı kesilmiş, büzülmüştü ama Charles bir el yakaladı ve avucunda hapsetti. El direniyordu. Charles bu küçük eli çekti, aldı kendi yanına, bütün gücüyle sıktı. Bir hasta. Ve Charles oradaydı. Sert ve haşin, kupkuru oradaydı. Kurtulmuştu. Onu koruyacaktı. "Adınız ne?" diye sordu. Chamberlain sabırsızlıkla "Pekala, okuyun bakalım." dedi. Lord Halifax, Masaki'nin mesajını okumaya başladı. Chamberlain, tiyatro oynar gibi okumasına hiç gerek yok diye düşündü. Halifax, "Hükümetim" diye okudu, belgeyi ve haritayı inceledi. Bu, genellikle savaşı kaybetmiş tarafa verilmesi adet olan tipte bir de facto ultimatumudur. Avrupa'nın barış ve huzuru için her tür özveriyi göze almış, güçlü ve onurlu bir devlete hitap ederek kaleme alınmış bir belge değildir. Şansölye Hitler'in hükümeti, şu ana kadar bizim göze aldığımız özveriyi haklı gösterecek hiçbir teklifte bulunmamıştır. Hükümetin memorandumu, büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla karşılamıştır. Memorandumla ileri sürülen koşullar, bizim görüşmeyi kabul ettiğimiz Fransız-İngiliz planında öngörülen koşullardan çok öteye gitmektedir. Bu koşullar bizi bağımsız bir devlet olarak korumakta en haklı olduğumuz hak ve yetkilerden yoksun bırakmak amacını gütmektedir. Bu koşullar yerine getirilirse titizlikle hazırlanmış olan savunma planlarımızda büyük değişiklikler yapmak, ve yeni savunma hattımızı hazırlayacak zaman bulamadan, Alman birliklerinin anavatan topraklarına girmesine göz yummak zorunda kalmamız kesindir. Şansölye Hitler'in planı uygulandığı takdirde siyasi ve ekonomik bağımsızlığımız ortadan kalkacak demektir. Nazi rejimini kabul etmeyenler için halkların mübadelesi büyük paniklere yol açacaktır. Onlar en gerekli eşyalarını bile almadan, kırsal kesimde ineklerini bile götüremeden evlerini, yurtlarını bırakıp yabancı topraklara sürülecektir. Hükümetim beni, Şansölye Hitler'in önerilerinin bizim bakımımızdan hiçbir biçimde uygulanma kabiliyeti olmadığını en kesin dille bir kere daha anlatmakla görevlendirmiştir. Bu yeni ve insanlık dışı istekler karşısında hükümetim, olağanüstü savunma önlemleri almak kararı vermiştir ve bu savaşımda Tanrı'nın milletimize yardım edeceğine inanmaktadır. Aziz Venceslas'ın, Jean Hus'un ve Thomas Masaryk'in ulusu tutsak olmayı kabul etmeyecektir. Haklı davamızda yanımızda bulunmalarını sağlamak amacıyla Batı'nın iki büyük demokrat devletinden, onların gösterdikleri yoldan tüm barışçı çözümleri kabule hazır olduğumuzu bilmekte olan iki dost devletten en büyük bir sınava hazırlandığımız şu günlerde dostluk ve insanlığın gerektirdiği ilgiyi beklemekteyiz. Bu kadar mı? Diye sordu Chamberlain. Bu kadar. Hadi bakalım, yeni bir dert daha. Lord Halifax yanıt vermedi. Bir pişmanlık gibi dimdik bekliyordu. Nazik ve içine kapanmış. Chamberlain tatsız bir sesle, Fransız heyeti bir saate kadar burada olacak dedi. Bu mesajı en hafif deyimle can sıkıcı buluyorum. Lord Halifax sinsi bir alayla, bu mesajın onların kararını etkileyecek kadar önemli olduğunu mu söylemek istiyorsunuz diye sordu. İhtiyar yanıt vermedi. Kağıdı eline aldı, mırıldanarak okumaya başladı. İnekler diye bağırdı. İnekler. İneklerin burada ne işi var? Ne budalaca bir laf. Lord Halifax, ben çok budalaca bulmadım dedi. Aksine beni heyecanlandırdı. İhtiyar usulca güldü. Heyecanlandırdı mı? Dedi. Dostum, biz bir sorunu çözmeye uğraşıyoruz. Bu savaşımda heyecanlanan taraf kaybedecektir. Kırmızı, pembe, eflatun kumaşlar, beyaz elbiseler, çıplak göğüsler, ince kumaşlar altında güzel göğüsler, masaların üzerinde parça parça güneş, eller, bulanık, yaldız yaldız içkiler, gene eller, şortlardan fışkırmış bacaklar, keyifli sesler, kırmızı, pembe, beyaz elbiseler, havada dönen, dönen keyifli sesler, bacaklar, şendul vasi, çam kokusu, burcu burcu çam kokusu, sıcak kum, açık denizin vanilya kokan rüzgarı, güneşte dünyanın görünmeyen ama var olan tüm adaları, rüzgar altında adalar, Paskalya adaları, sandviç adaları, deniz boyunca sıralı lüks mağazalar, 3000 franga kadın pardösüsü, küpeler, kırmızı, pembe, beyaz çiçekler, eller, bacaklar, müzik buradan geliyor. Havada dönen, dönen keyifli sesler. Suzan, hani rejim yapıyordun? Ay, bir kerecik deniz üzerinde yelkenler. Dalgadan dalgaya, kolları gerilmiş, köpük köpük atlayarak uçan deniz kayakları. Çam kokusu, buhar buhar çam kokusu. Barış. Juan Le Pen'de barış. Barış oradaydı. Çökmüş, unutulmuş ve ağır ağır bozuluyor, ekşiyordu. İnsanlar kendilerini onun büyüsüne kaptırıyorlardı. Renklerin cümbüşü, müzikle yoğrulmuş içkiler onlara kullanmayı henüz öğrenemedikleri ürkek ve acemi kaygılarını unutturuyordu. Matthew yavaş adımlarla mağazaların önünden yürüyordu. Kadınlara bakıyordu. Alışkanlıkla barışsever göğüslere, barışsever kalçalara bakıyordu ama suçluydu. 3:25 geceden beri suçluydu. Marsilya treni 3:25 geçe kalkmıştı. Artık burada değilim, Marsilya'dayım. Gar caddesindeki kahvelerden birinde Paris trenini bekliyorum. Paris trenindeyim. Uykulu bir sabah, erken, Paris'teyim. Bir kışladayım. Ese ile Nancy'de, kışlanın avlusunda dolaşıyorum. Ese ile Nancy'de, George sustu. Çünkü çok bağırması gerekiyordu. Başlarını kaldırdılar, uçak gök gürültüsü gibi bir uğultuyla çatıları sıyırarak geçiyordu. George uçağı gözleriyle kovaladı, duvarların üstünde, çatıların üstünden, Nancy'nin üstünden, New York'ta, New York'taydı, odasında, küçük birlikte ağzında o yaban tost tadıyla. Ne diyecek bana? Trenden çıkacak, yazı Juan Le Pen'de geçirmişçesine canlı ve esmer. Şimdi ben de onun kadar esirim ama söylenecek, ona anlatacak hiçbir şeyim yok. Ben Toledo'dayım, Guadalajara'dayım. Sen ne yapıyordun? Yaşıyordum. Malaga'daydım. Kenti en son terk edenlerle birlikte çıktım. Sen ne yaptın? Yaşadım. Şaşkın bir ürkeklikle öf diye düşündü. Beklediğim bir arkadaş sonunda mahkeme başkanı değil. Charles gülüyordu. Kız ses çıkarmadı. Hala utanıyordu. Charles kızın elini tutuyor ve gülüyordu. Katrin, güzel bir at dedi. Sesi yumuşaktı. Hem sonra şansı da yardım etti ona. Savaşı İspanya'da yaptı. Orada savaşabildi. Silahsız tankların karşısında dinamiterolar, Sierra kayalıklarındaki kartal yuvaları, Madrid'in tenha, insansız otellerinde aşk, ovalarda tek tek insanların yaktıkları incecik dumanlı ateşler, tek tek insanların vuruştukları savaş, İspanya kokusunu yitirmedi. Ben, beni bekleyen somurtkan, kederli bir savaş, ciddi, içi sıkkın tören gibi bir savaş. Tankların karşısında tank savarlar, kalabalık ve makineleşmiş bir savaş, bir salgın hastalık. İspanya oradaydı. Uzakta, mavi suyun üzerinde koşan bir koyu çizgi halinde. Maut küpeşliğe dayanmış İspanya'ya bakıyordu. Orada dövüşüyorlar. Gemi kıyı boyunca süzülüp gidiyordu. Orada insanlar top seslerini dinliyorlar. Dalgaların sesi duyuluyordu. Bir uçan balık suyun yüzüne çıktı. Mathieu İspanya'ya doğru yürüyordu. Deniz solunda, Fransa sağında. Maut kıyı boyunca süzülüp gidiyordu. Cezayir solunda, sağa doğru sürüklenerek Fransa'ya doğru. İspanya bu yakıcı soluk ve bu sisti. Maut ve Mathieu İspanya savaşını düşünüyorlardı ve bu onları öbür savaştan kurtarıyordu biraz. Sağlarında ağır ağır kabaran küf yeşili savaştan. Yıkılmış duvara gizlice sokulmak gerekti. Çevresini dolanmak ve dönmek, böylece işi bitmiş olacaktı. Faslı kararmış taşlar arasından tırmanıyordu. Toprak sıcaktı. Elinin ayaklarının tırnak araları toprakla dolmuştu. Korkuyordu. Tancayı düşünüyordu. Tancada, tepede, denizin ölümsüz pırıltısını gören tek katlı, sarı boyalı küçük evi düşünüyordu. Evde. İngilizleri eğlendirmek için ağzına boy boy yılanlar sokan bembeyaz sakallı ihtiyar bir Arap vardı. O sarı küçük evi düşünüyordu. Mathieu İspanya'yı düşünüyordu. Maud İspanya'yı düşünüyordu. Faslı İspanya'nın çatlamış kurak toprağında tırmanıyordu. Tancayı düşünüyor ve kendini yalnız hissediyordu. Mathieu kör edici beyazlıkta bir sokağa saptı. İspanya fışkırdı, tutuştu. İspanya görünmez bir yakıcı buhardı solunda. Nice sağında ve Nice'in ötesinde uzakta bir karanlık çukur İtalya. Gar karşısında, karşısında Fransa ve savaş, gerçek savaş. Nancy, Nancy'deydi, gardan ötede. Nancy'ye doğru yürüyordu. Susamamıştı, sıcağı duymuyordu, yorgun değildi. Bedeni kendinden dışarıda, altındaydı. Atsız, sahipsiz ve yumuşak. Renkler ve sesler, güneşin pırıltısı, kokular bedeninde gömülüp yok olmaya geliyordu. Bütün bunlar onu ilgilendirmiyordu artık. Bir hastalık da böyle başlar diye düşündü. Philip valizini sağ elinden sol eline geçirdi, bitkindi. Ama akşam oluncaya dek kendini tutması gerekti. Akşam oluncaya dek trende uyurum. Tur d'Argent'in terası arı kovanı gibi uğulduyordu. Kırmızı, pembe, eflatun elbiseler, yapa ipekten çoraplar, boyanmış dudaklar, yanık şeker esmerliğinde sıvılar, ağdalı ve yapışkan bir kalabalık, içini acı bir pişmanlık burktu. Onları kahvelerin teraslarından, odalardan koparıp alacaklar ve savaşı onlarla yapacaklardı. Onlara acıyordu, kendine acıyordu. Tozlu, iştahsız, umutsuz, kör edici aydınlıkta pişiyor, olgunlaşıyorlardı. Philip birden yorgunluk ve gururla başının döndüğünü hissetti. Ben onların vicdanıyım. 27. ayrımın sonu, sayfa 228.